Ayrım 3, 4. Bölüm, İlk Denemeler. Doldiger merdivenin dibinde gün ağarana ve bir elin saçını okşadığını duyana dek deliksiz uyudu. Uzun süredir ilk kez hapını almadan aralıksız uyuyabilmişti. Mutfağın girişinde bacakları karnına çekili uyuyakalan Doldiger'i ilk gören, inekleri sağmak için erkenden kalkan Malka oldu.
''Bay Doldiger, Bay Doldiger!'' diye fısıldadı kulağına. ''Umarım bir yanınızı incitmediniz.''
Doldiger gözlerini açtı ama ilk anda vaziyetin tam manası ile bir muhakemesini yapamadı. Kadına aptal aptal bakarken kalkmaya çalıştı. Uyuşan kol ve bacaklarının her hareketinde vücuduna keskin sızılar saplanıyordu.
''Aman tanrım!'' diye haykırdı Malka. ''Devlet adamının şurası burası yırtılmış giysilerini görünce.'' ''Nedir bu haliniz Bay Doldiger? Aranızda böylesine vahşice bir dövüşün geçtiğini bilmiyordum.'' ''Ah siz erkekler, ah siz erkekler, yok musunuz? Hep birbirinize benzersiniz.''
''Hanımefendi,'' diye mırıldandı Doldiger, ''maalesef büyük bir yanlış anlamıyla karşı karşıyayız. Müsaade edin, izah edeyim.''
''İzaha gerek yok Bay Doldiger,'' dedi Malka gülümseyerek. ''Gelecekte daha dikkatli olun ve bana önceden haber verin.''
Garip bir duygu devlet adamının bütün benliğini sardı. 30 yıldır hissetmediği netliği kaybolmuş bir duyguydu bu. Ta partinin bölge sekreteri seçildiğinden beri. O zamanlar daha bir uyanıktı ve kızlara vakit ayırabiliyordu. Ama o seçimden sonra bu duygu sanki hiç var olmamış gibi silinmiş gitmişti. Doldiger partileri gelenleri arasında ya da millet meclisinin lokantasında anlatılan o meşhur fıkralardan birini dinlemiş gibi gürültülü bir kahkaha attı. Yaşamının bu yanı bilincinden, onun yani bilerek, Doldiger Malka'yı yeni bir bakış açısından incelemeye, tartmaya başladı. İkiz annesi olduğunu söylemeye 1000 şahit isterdi. Devlet adamı kadına tatlı bir söz söylemek istedi ama... ''Bir şey yok, olan oldu.'' diye mırıldanabildi. Malka anlayışlı bir tavırla gülümsedi ve Doldiger'e bütün gücüyle sarılarak onu ayağa kaldırdı. Devlet adamı Malka'nın yumuşak vücuduna dayandı ve ağrılar içinde merdivenleri tırmandı. Malka yatağı düzeltti. Doldiger o ana dek hiçbir kadının önünde yatak düzeltmediğini düşündü. Daha sonra Geula'nın bu işi 20 yıldan bu yana her akşam yaptığını anımsadı. Birden delice bir düşünce saplandı kafasına. Karısı aslında kadın değil erkekti. Karısının evlenmeden önceki görünüşünü gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Çalıştı ama belleğinde canlanan yüz kendisine tamamen yabancıydı.
''Hanımefendi, size bütün kalbimle teşekkür ederim.''
''Bana Malka deyin Bay Doldiger.''
Doldiger'in dudaklarında gene o aptalca gülümsemesi belirdi. Sağ kolunu utanarak yırtılan pantolonunun ortaya koyduğu dizine dayadı.
''Elipaz vahşi bir hayvandır.'' dedi kadın. ''Ona yalan söyle, odaya yanlışlıkla girdiğini anlat.''
Kadın çıktıktan sonra devlet adamı yeniden uykuya daldı. Güneşin sıcak ışınlarının odaya dolması ile uyandığında yalnızdı. Gittikçe artan ağrılarına rağmen yataktan kalktı ve lokantacının verdiği leğende elini yüzünü yıkadı. Sonra yatağına yeniden uzandı ve düşünceye daldı. Bir süre sonra Elipaz'ın odaya girmesiyle kendine geldi.
''İsteyerek olmadı beyefendi.'' diye özür diledi şişman lokantacı. ''Karım ile ilgili her konuda sinirlerim çarçabuk gerilir de.'' ''Arkadaşlar,'' diye sözünü kesti Doldiger, ''odanıza yanlışlıkla girdiğimden emin olabilirsiniz. Yani sizin odanızı benimki sandım.''
Hayır hayır, sözleri inandırıcı değildi. Devlet adamı ağzından çıkanları korkunç derecede yapmacık olduğunu hissediyordu.
''Elden ne gelir?'' dedi içinden. ''Yalan konuşamıyorum, fazla dürüstüm.''
Doldiger konuyu hemen değiştirerek sekreterini sordu.
''Çocuklar,'' diye bağırdı Elipaz, ''beyefendinin bakıcısı geldi mi?''
''Nerede?'' dediler ikizler bir ağızdan. ''Neden gelecekmiş ki?''
''O bey benim bakıcım değil.'' diye uyardı Doldiger. ''Hususi sekreterimdir.'' ''Sekreteriniz mi?'' diye şaşkınlıkla sordu Elipaz. Gözleri gene şaşı bakıyordu. ''Sekreteriniz de ne demek?''
''İşlerimi yapan şahıs, günlük işlerime bakın.''
''Gördünüz mü ya, bakıcınız işte.'' Doldiger tartışmaktan vazgeçerek yorgun bir sesle
''Lütfen bana bir doktor çağırın.'' dedi ve gözlerini kapadı.
Elipaz Dorniker'in başının altındaki yastığı düzeltti ve dışarı çıktı. Babaları çıkar çıkmaz ikizler kapıdan süzüldüler ve uzun ve sessiz seyretme seansı yeniden başladı. Dorniker farkında değilmiş gibi davranarak uyuklar görünmeye devam etti.
''Adı Dorniker'miş'' dedi ince bir çocuk sesi. ''Neden?'' ''Bilmiyorum. Babam onun mühendis gibi bir şey olduğunu söyledi.''
''Ne zaman mühendismiş?''
''Anlattığı zaman.''
''Mühendis ne demek?''
''Deli demek.''
Devlet adamının beyni son hızla çalışıyordu ama konuşmanın içeriğini tam kavrayamamıştı. Sekreter odaya girip de ufaklıklar dışarı çıktıklarında rahat bir nefes aldı. Zeev elindeki meyve dolu tahta tepsiyi Dorniker'in önüne koydu.
''Bayan Malka'nın selamı var.'' dedi. ''Ne oldu Dorniker? Gerçekten merdivenden mi yuvarlandın?''
Dorniker sekreterini etkilemek için sesini alçalttı ve genç adamı yanına çekerek kulağına eğildi.
''Dün akşam eve döndüğümde çok sinirliydim. Uzun lafın kısası ev sahibinin karısının yanına yattım.''
''Anladım. Kapılar yer değiştirdi ha Dorniker?''
''Her tarafım ağrıyor, müthiş bir şey.'' diye sızlandı devlet adamı. Ta başından bunun işin sonu olduğunu anlamıştım. Ümit ederim deponun bekçisi bizi görmemiştir.
Korkarım bizi iyice gördü.
Aman Allah'ım, derhal bir tekzip neşretmeliyiz. Bizi tanıdığını ne biliyorsun?
Bu sabah mutfağa 3 tane güvercin getirdi. Geceleyin çalmak zorunda kalmayalım diye. Dorniker kulakları tırmalayan hırıltılarla önündeki meyve tepsisine saldırdı.
''Objektif olalım.'' dedi bir süre sonra. ''Aslı esasında bekçinin bana hediye getirmesi çok güzel bir hareket. Ayrıca bu köy halkının iyi niyetli insanlardan mürekkep olduğunu beyan etmek mecburiyetindeyim. İçinde bulundukları ortaçağ karanlığı olmasaydı, burada kuvvetli ve organize bir hayat kurulabilirdi. Ancak merkezi idare ve belediye teşkilatlarının na mevcut olduğu bir cemiyet içinde yaşamaları, inkişaf etmelerine mani oluyor arkadaşlar.''
''Bunları bırakalım şimdi.'' dedi Zeev. ''Bizim güvercin neredeyse kooperatif merkezine varır.''
''Sözümü kesme lütfen dostum. İçinden geçenleri biliyorum. Bu iptidai insanlara karşı bir partileşme hareketi başlatmak niyetinde değilim. Siyasi fikirlerimi onlara empoze etmeye çalışmayacağım muhakkak. Bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde ideolog Amit Dorniker olarak değil.'' Müsaadenizle bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Selahiyetli bir şahsiyet olarak bulunmakta ve şu anda hiçbir siyasi hareketi temsil etmemekteyim. Bu sebepten Kimyonköy sakinlerine ayaküstü bir umumi seminer çerçevesinde bazı sosyolojik ve idari mefhumlardan bahsetmek arzusundayım. Ne diyorsun bakalım?
Amit Dorniker yatağına dikilip ateş saçan bakışlarını sekreterine çevirdi.
''Dinle bak Dorniker'' dedi sekreter. Ağzından çıkacak her sözcüğü dikkatle tartar gibiydi. ''Düşüncen çok güzel ama ne yazık ki birkaç gün sonra buradan gitmiş olacağız.''
''Bu arada boş durmamı beklemiyorsun herhalde. Hayır dostum, Amit Dorniker eli kolu bağlı oturmaz. Bu köyün şehirleşme yolunda bir adım olsun atmasına yardım edebilirsem ne mutlu bana.''
''Bravo!'' diye haykırdı sekreter ve devlet adamının elini erkekçe kavrayıp sıktı. Dorniker böyle durumlarda olduğu üzere hafifçe kızardı. Doktor geldiğinde Dorniker yatağından kalkmış, elleri vücudunun ağrıyan yerlerinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Orta yaşlı temiz giyimli olan doktor kendini tanıttı.
''Hermann Spiegel, memnun oldum. Bay Mühendis ile kişisel olarak karşılaşmaktan onur duydum.'' ''Mühendis değilim.'' dedi Dorniker. ''Adım Amit Dorniker.''
Doktor bu isme hiçbir tepki göstermedi ve devlet adamını yatağına yatırdı. Doktor Dorniker'in kulaklarını uzun uzun inceledi, tırnaklarına baktı ve ağzını açarak sallanan dişlerini tek tek yokladıktan sonra sordu.
''60 yaşında mısınız?''
Dorniker doktorun bu sözleri üzerine şaşkınlıkla sekreterine baktı. Uzun bir süre önce 58. yaş gününü ikinci kez kutladıklarında yaşı 61'i bulmuştu. Ama kendini 67'yi aşmış olmasına rağmen 55 yaşında hissediyordu.
''Büyük ızdırap içindeyim doktor.'' diye yakındı ve sordu. ''İç hastalıkları müteassısı mısınız?''
''Hayır, ben veterinerim.'' diye cevap verdi Spiegel. ''Hayvan doktoru.''
''Ne?'' diye bağırdı Dorniker. ''Burada insan doktoru yok mu?''
''Tabii ki yok.'' diye bağırarak cevap verdi Hermann Spiegel. ''Hangi deli bu berbat köye gelir?''
Veteriner bu fırsattan yararlanarak talihsiz yaşamını anlatmaya koyuldu. Hayvanlar arasında beliren aft humması salgını sırasında Kimyon köye yollanmıştı. Burada köyün genç kızlarından birine kapılmış ve evlenmişti. Celeb'in düzenlediği dinsel törenden sonra da kooperatif kamyonunu kaçırdığını görmüş ve köyde kalmıştı. ''Bu rezil yere böyle takıldım kaldım işte'' diye içine döktü Hermann Spiegel. ''Orta Avrupalı bir entelektüelim. Buranın halkı ise hayvandan farksız. Kimseyle ilişki kurmadım, hiç dostum yok. Köyün koşullarına da alışamadım.''
''Kaç yıldır buradasınız?''
''30 yıl oluyor. Siz nerelisiniz mühendis bey?''
''Mühendis değilim'' dedi Dolniker. ''Adım Amit Dolniker.''
Veteriner birden heyecanla ellerini çırptı. ''Aman tanrım, Dolniker mi dediniz?'' ''Evet.'' ''Evet işte, uzun süredir devlet adamına uğramayan o tatlı, baş döndürücü duygu yeniden yavaş yavaş, ılık ılık kendini göstermeye başlamıştı.''
''Kulaklarıma inanamıyorum.'' dedi coşkuyla Hermann Spiegel. ''Frankfurtlu gözlükçü Dolniker ile bir yakınlığınız var mı?''
''Hayır!'' diye aykırdı Dolniker veterinerin kollarından kendini kurtarmaya çalışırken. ''Hiçbir gözlükçünün akrabası değilim. Kimsenin akrabası değilim. Başkaları benim akrabamdır.''
Veteriner Dolniker'e bir hafta yatakta kalmasını ve çürüklerine ıslak bezler basmasını salık verdi. Malka'da yaşamını onun uğruna tehlikeye atan Dolniker'e çocuğu gibi baktı. Devlet adamı ile her konuşmasında dudakları gizli bir teşvikle büzülüyor, sargıları sardığında parmaklarının uçlarından Dolniker'in vücuduna iç gıcıklayıcı okşamalar dağıtıyordu. Ne var ki bu küçük ayrıntının dışında devlet adamı kendini iyi hissetmiyordu. Bütün gününü sert bir şiltenin üzerinde geçirmek ona göre değildi. Üstelik nadir kalp krizleri sayılmazsa Dolniker yaşamı süresince hasta olmamıştı. Yalnız bir kez, evet bir kez yatağa düşmüştü. O da çimento fabrikalarının müdürü iken gelmişti başına. O zamanlar daha genç olan Dolniker ülser ameliyatı geçirmiş, bu nedenle de çalışmalarına birkaç gün ara vermek zorunda kalmıştı. Yatağına yapışık kaldığı günlerde fabrikanın üretimi düşecek diye içi içini kemirmişti. İş arkadaşlarını üretim, Tanrı esirgesin, düşmesi durumunda kendisine haber vermekte gecikmemeleri konusunda sıkıca uyarmıştı. Ameliyat masasından kalkmak gerekse kalkacaktı. Yeter ki işler yolunda gitsin, çalışmaya ara verilmesindi. Uzun sözün kısası hastanede bir ay kalmıştı ve bu süre içinde üretim %17 artmıştı. O gün bugündür Dolniker hasta olmaz, yapısı her türlü hastalığı anında ve kendiliğinden yener. Dolniker bu kez de dayanamadı ve üçüncü gün yatağından kalkıp sallana sallana sokağa çıktı. Karşısında Z evi kendisini bir araba ile aş evinin kapısında bekler bulduğunda çok şaşırdı. Bu köye geldikleri gün Pipolu suskun çiftçinin kullandığı yaşlı bir katıra koşulu arabaydı. Sekreter arabayı sürücüsü ile birlikte 15 günlüğüne kiralamıştı. Ne var ki kısa bir süre sonra devlet adamının külüstür aracın sarsıntısına alışamayacağı anlaşıldı. Bu nedenle günlük gezilerini yaya olarak sürdürmeye karar verdiler. Araba ise her an kullanılmaya hazır durumda peşlerinden gelecekti. Devlet adamı şimdi biraz olsun köy sakinlerinin ilgisini çekmeye başlamıştı. Çünkü bakıcısının anlattığı üzere Elipaz Hermanoviç'in karısı için bir güvercin çalma yürekliliğini göstermişti. Bu olay köyde kendisine belli bir düzeyde saygınlık kazandırmıştı. Bu saygınlık çiftçilerin Dolniker'i hafif bir baş hareketiyle selamlamalarında ifade buluyordu. Tabii bu durum köy sakinlerinin çok az konuşma ve ölçülü adımlarla yürüme özelliklerini hiçbir biçimde etkilememişti.
''Namütenahi bir sükunet'' dedi Dolniker sekreterine. ''Bu insanların sosyal hedefleri yok. Hele köyde teşkilatlı hayat emaresi hiç yok. Vaziyet böyleyken kolektif bir apatiye, gömülü kalmalarına şaşmamalı. Kıymetli bir şahsiyet, içinde liderlik vasıfları yatan bir insan belki, hafif de olsa, bir kıpırtı başlatabilir. Bu insan kim olabilir acaba? Kunduracı olabilir mi dersin?''
''Vallahi kendisini bilmem ama'' dedi sekreter dalgın dalgın. ''Kızı çok kıpırtılı bir şey.''
''Sen aşla fişleden başka bir şey düşünmez oldun zayıf dostum'' dedi Dolniker öfkeyle. ''Her şey benden bekleniyor.''
Devlet adamı Z-Ev'den ayrılıp hızlı adımlarla kunduracının atölyesine yöneldi. Sekreter de büyük bir ağacın altına yerleşti. Bir saz koparıp içine üflemeye koyuldu. Yaşamanın hiçbir anında bu denli sıkılmamıştı. Tsemah Gorviç'in atölyesi evinin yanında hücre gibi küçücük bir bölmeden meydana geliyordu. İçindeki eşya ise bir masa, iki tabure, çekiç, örs, tutkal çanağı, sağa sola dağılmış birkaç ayakkabı kalıbından ibaretti. Taburelerin birinde ayakkabılara çivi çakan soluk yüzlü şişman yaşlı bir adam oturuyordu. Tsemah Gorviç tarladan birkaç dakika önce dönmüş, deri önlüğünü takıp işine oturmuştu. Devlet adamı girdiğinde başını hafifçe eğerek konuğunu selamladı ama gözlerini kaldırma zahmetine bile katlanmadı.
''Arkadaşlar'' dedi Dorniker tamirciye, ''iyi bir çift ayakkabım var ama altları biraz sert, kauçuk topuk taktırmak istiyorum. Bir mahzuru yoksa ayakkabılarını yarın sekreterimle yollayacağım.''
''Mahzuru yok'' diye cevap verdi ayakkabı tamircisi. ''Ama yarın yollamayın mühendis bey.''
''Mühendis değilim.''
''Gene de yarın olmaz. Çünkü daha önce berbere gidip kooperatiften lastik topuk ısmarlamalıyım.''
Devlet adamı o an arayıp da bulamadığı fırsatın eline geçtiğini anladı. Eski kurt işin zayıf noktasını bulmuş ortaya çıkarmıştı. Gorviç'in yardımcısına sigara uzatırken sordu.
''Köyün sipariş listesini neden berber tanzim ediyor acaba?''
Kundura tamircisi bir an gözlerini kaldırdı.
''Tanzim etmek filan yok'' dedi. ''Ona ne söylersek yazar, o kadar.'' ''Ama bu cemiyet hayatında muhterem bir fonksiyondur'' diye görüşünü ortaya koydu Dorniker. ''İşlerinize karışmak gibi olmasın arkadaşlar ama benim gördüğüm kadarıyla siz de Bay Gorviç bu vazifeyi layıkı ile yerine getirmek kabiliyetine haizsiniz.'' Başında bulunduğunuz müessese kundura tamirhanesi olması sıfatıyla köy sakinlerinin daimi temaslı olduğu bir yerdir. Listeyi tanzim etme işinin neden size değil de berbere ait olduğunu hiç düşündünüz mü?
Düşündüm mühendis bey, hiç düşünmez olur muyum diye ifşa etti Gorviç. Gerçekten de doğru değil bu.
Demek bir suistimal ile karşı karşıyasınız ve sesinizi yükseltmiyorsunuz.
Hayır hayır, bu sorun beni her zaman rahatsız etmiştir.
Öyleyse arkadaşlar hemen çıkın köy meydanına gidin ve halka deyin ki ben de berber gibi dükkan sahibiyim. Benim de listenin tanzim edilmesi işinde mesuliyet almaya hakkım var. Haydi beyler, dediğimi yapın bakalım.
Aklımı kaçırırsan yaparım belki mühendis bey, dedi Gorviç rahatını bozmadan.
Doğru, bütün işlerin berbere yüklenmiş olması adaletli bir durum değil. Ama herkesin yapmaktan kaçındığı bir işe kendi isteğimle, gönüllü olarak gitmem mühendis bey. Kusura bakmayın ama aklım henüz yerli yerinde duruyor.
Bunu söyledikten sonra tamirci işine dönüp çekicini indirmeye başladı.
Ayakkabılarınızı bakıcınızla yollayın mühendis bey.
''O benim sekreterimdir'' diye uyardı Dorniker ve tamirhaneden hışımla çıktı.
Sinirleri iyice tepesindeydi. Sert bir el hareketiyle Z-Ev'in ağzındaki kamışı çekti ve kolundan tutup yerinden kaldırdı.
''Hiç kimsenin umum için bir taahhüt altına girmeye yanaşmadığı bu köye lanet olsun. Bu yer iflah olmaz. Bu kadar iptidai olmasından hayrete mahal yok.''
Sekreter devlet adamının gittikçe şişen boyun damarlarına kaygıyla baktı.
''Burada olanları ancak insanlıktan çıkmış geri mahluklar görmez.'' diye haykırdı Dorniker. ''Bölge meclisi nerede diye soruyorum, belediye parkı nerede diye soruyorum, havra nerede diye soruyorum, sanayi bölgesi nerede diye soruyorum.'' ''Cevap yok.'' ''Ya Rabbim, böyle büyük bir köyde bir muhtarın bile olmaması tabii mi arkadaşlar?''
''Muhtar bu iyi insanların nesine Dorniker? Seni anlayamıyorum. Bu insanlarla neden bu denli ilgileniyorsun?''
''Her insanın bir vicdanı vardır.'' dedi Dorniker daha sakin bir sesle. ''Bu adamların lakayıtlıkları rahatımı kaçırıyor. Nasıl oluyor da ben bu vaziyete bir hal çaresi bulamıyorum? Zannedersem?''
diye aniden ve öfkeyle döndü Dorniker arkalarından gıcırdaya gıcırdaya gelen arabaya.
''Zannedersem bu vasıtadan kurtulmanın zamanı geldi.''
''Tabii Dorniker'' dedi sekreter. Bir şeyler düşünüyormuş gibi alnı kırışmış, gözleri insanı ''Amit Dorniker şu anda karşınızda bu arabadadır.''